Ayrım 33.
Sayfa 315. Ombudsman sistemi İskandinav ülkelerinde başarıyla uygulanmaktadır. Bunun nedenleri arasında yönetsel yargı sisteminin gelişmiş olmasını, halkın kültür düzeyinin yüksek bulunmasını, ülkenin coğrafi alan yönünden küçük olmasını ve basının etkili bulunmasını saymak mümkündür. Ombudsman sisteminin klasik denetim yollarına göre üstünlüğü, işlemesinin basit ve masrafsız oluşudur. Kamu denetçisinin yönetimin eylem ve işlemlerine karşı harekete geçebilmesi için bir yazı yeterlidir. 5. Yargı denetimi 507. Yönetim üzerinde uygulanan ve yönetimin dışında yer alan en etkili denetim yolu yargısal denetimdir. Yönetimin yargısal denetimi hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucudur. Yargısal denetim yönetim hukuk sınırları içinde tutar. 6. Uluslararası denetim 507 Taksim A. Yönetim üzerinde ikinci nitelikte insan hakları açısından uluslararası denetim yolları da vardır. İç hukuk yollarından bir sonuç alınamaması durumunda uluslararası denetim mekanizması devreye girebilir. İnsan hakları denetimin özelliği ve önemi nedeniyle yargı denetiminde olduğu gibi ayrı bir alt bölümde ele alınmıştır. İkinci alt bölüm, yönetsel yargı, dipnot, gözü büyük, yönetsel yargı 1997, gözü büyük Dinçer, idari yargılama usulü 1996. 1. Yönetsel yargının özellikleri 508. Yargı denetiminin gereği. Yönetim üzerinde uygulanan ve yönetimin dışındaki denetim yollarından biri ve en etkilisi yargı denetimidir. Yönetime yargı denetiminin uygulanmasının gereği bugün üzerinde tartışılmayacak kadar açıktır. Demokratik bir toplumda yönetimin kendini hukuk kurallarına bağlı sayması, bu kuralların dışına çıktığında kendini bir yaptırım karşısında bulması, hukuk devleti anlayışının zorunlu bir ögesi ve aynı zamanda doğal bir sonucudur. Bilindiği gibi kişiler arasında çıkan anlaşmazlıkların giderilmesinde en etkili ve nesnel yol, yargı yerlerinin işe karışmaları ve anlaşmazlıkları gidermeleridir. Yönetimle yönetilenler arasında çıkan anlaşmazlıkların giderilmesinde de en etkili ve nesnel yol, yargı yerlerinin işe karışmaları ve yönetimin eylem işlemlerini yargı denetimine tabi tutmalarıdır. 509. Yargı denetiminin sakıncaları. Yönetimin yargı yoluyla denetiminin en önemli sakıncası, yargı denetiminin diğer denetim yollarına göre yavaş işlemesi ve sonucun geç alınmasıdır. Yargı denetiminin başka bir sakıncası da, yönetimin yargı yoluyla denetiminin kişilere sağladığı güven ve yarara karşılık, yönetimin işlerini, kamu hizmetlerinin yürütülmesini güçleştirmesidir. Bu sakıncaların etkisini azaltmak için, kişisel yararla kamu yararı arasında bir dengenin kurulmasını sağlamak zorunlu görülmektedir. Yönetsel yargı yerlerinin yapılarının, yönetimin tutumunu değerlendirecek nitelikte bulunması, yönetsel yargıda görülmekte olan davalara özel ve basit bir yargılama yönetiminin uygulanması, yargılama giderlerinin adli yargıya göre daha az olması, kişi yararıyla kamu yararı arasında bir dengenin kurulmaya çalışıldığını gösteren belirtilerdir. 2. Yargı denetimine uygulanan sistemler 510. Bugün gerek Kara Avrupası gerekse Anglo-Amerikan ülkelerinde olduğu gibi Türk hukuk sisteminde de yönetimin eylem işlemlerinden menfaati ya da hakkı etkilenen kimse yetkili yargı yerine başvurarak yönetsel işlemin iptalini ya da karşılaştığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir. Bu sonucun elde edilebilmesi için birbirinden farklı iki ana sistem uygulanmaktadır. Bunlardan biri Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan yargı birliği sistemi, diğeri Kara Avrupası ülkelerinde ve bu arada ülkemizde uygulanan yönetsel yargı sistemidir. Birinci sistemde genel olarak yönetimin yargı yoluyla denetimi adalet mahkemeleri, ikinci sistemde ise yönetsel mahkemeler eliyle yapılmaktadır. Gerçekte bu iki ana sistemden hiçbiri tek başına uygulanmamaktadır. Çeşitli ülkelerde bu iki ana sistemden birine ya da diğerine ağırlık veren çeşitli sistemler uygulanmaktadır. 3. Yönetsel yargı alanındaki başlıca sistemler 511. Kuruluş yönünden. Kuruluş yönünden yönetsel yargı alanında başlıca iki sisteme rastlanmaktadır. A. Danıştay biçiminde örgütlenme. Kimi ülkelerde bu arada Türkiye'de yönetsel yargı, yönetimle ilişkileri olan ve başında Danıştay denilen bir kuruluşun yer aldığı yönetsel yargı yerleri tarafından yürütülmektedir. Genellikle yönetsel yargı yerleri ve başında bulunan Danıştay, hem yargı görevleri hem de yönetsel görevleri olan kuruluşlardır. Danıştay yalnız yönetsel davalara bakmakla kalmaz, bunun yanında hükümete görüş bildirir ve yasalarda öngörülen diğer yönetsel işleri de yürütür. B. Mahkeme biçiminde örgütlenme. Yönetsel yargı görevleri kimi ülkelerde adalet mahkemelerinin dışında yer alan tam bir mahkeme niteliğine sahip kuruluşlarca yürütülmektedir. Bunlar genellikle yönetsel mahkeme adını almakta ve başında da yüksek yönetim mahkemesi bulunmaktadır. Bu tür uygulama örneğin Almanya'da vardır. Bunlar yalın görevli kuruluşlardır. Yönetimle bir ilişkileri yoktur. Dipnot, 1961 Anayasası ön tasarısında bu sistem benimsenmişti. Bakınız, S. Feridun Anayasalar ve Siyasal Belgeler 1962 sayfa 201. 512. Görev yönünden. Görev yönünden yönetsel yargı yerleri genel olarak iki kümeye ayrılabilir. Bunlardan biri geniş görevli, diğeri dar görevli olanlardır. A. Geniş görevli. Kimi ülkelerde örneğin Fransa ve Türkiye'de olduğu gibi yönetsel yargının görev alanı oldukça geniş tutulmuştur. İlke olarak yönetimin yönetim hukukundan doğan anlaşmazlıkları yönetsel yargıda giderilir. Yönetim hukukundan doğan anlaşmazlıklar çok sınırlı bir biçimde adli yargıda da giderilebilir. Böyle olabilmesi için açık yasa hükmüne gerek vardır. B. Dar görevli. Dar görevli yönetsel yargı sisteminin egemen olduğu ülkelerde yönetim hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklar yönetsel yargıda giderilmez. Çoğu kez yönetsel işlemin iptali için açılan davalar, yönetsel yargı yerlerinde yönetimin mali sorumluluğunu gerektiren davalar, adalet mahkemelerinde karara bağlanır. Örneğin Belçika ve İtalya'da yönetsel yargının görev alanı dar tutulmuştur. 4. Türkiye'de uygulanan yönetsel yargının özellikleri. 513. Ülkemizde uygulanan yönetsel yargının özelliklerinden başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Yönetsel yargı sistemimiz dayanağını anayasadan alır. Ülkemizde yönetimin yargı denetiminin yönetsel yargı yoluyla yapılması Fransa ve Anglo-Amerikan ülkelerinden farklı olarak anayasaya dayanır. B. Yönetsel yargı sistemimiz Danıştay biçiminde örgütlenmiştir. Danıştay hem yargısal hem de yönetsel görevleri olan bir yüksek mahkemedir. C. Yönetsel yargı sistemimizde genel görev ilkesi uygulanır. Yönetimin yönetim hukukundan doğan eylem ve işlemlerine karşı yönetsel yargıda dava açılır. Bunun için açık bir yasa kuralına gerek yoktur. Yönetsel işlemlere karşı adalet mahkemelerinde dava açılabilmesi için açık bir yasal düzenlemeye gerek vardır. D. Yönetsel yargının görev alanı geniş tutulmuştur. Yönetsel yargıda hem yönetsel işlemlerin iptali hem yönetimin eylem ve işlemlerinden doğan haksızlıkların giderilmesi dava edilebilir. E. Yönetsel yargı iki dereceli olarak örgütlenmiştir. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri yer alır. İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. F. Yönetsel yargıda genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Danıştay ve vergi mahkemeleri özel görevli yargı yerleridir. G. Yönetsel yargı alanında iki yüksek mahkeme vardır. Bunlardan biri Danıştay, diğeri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'dir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi özel görevli bir yüksek mahkemedir. Bir de bunlara özel nitelikli bir yüksek mahkeme olan Sayıştay da eklenebilir. 5. Türkiye'de yönetsel yargının gelişimi. 514. Mutlakiyet dönemi. Türkiye'de yönetsel yargı alanındaki ilk atılım 1968 yılında Fransız örneğine göre kurulan Şura-i Devlet'le olmuştur. Dipnot, Danıştay'ın tarihçesi için bakınız O. Özdeş, Danıştay'ın tarihçesi, 100 yıl boyunca Danıştay 1968 sayfa 41. Şura-i Devlet'in görevleri arasında hükümetle eşhas beyninde olan davalara bakmak da vardı. Dipnot, Şura-i Devlet Nizamnamesi Madde 2, 1. Tertip Düstur, Cilt 1, sayfa 703. Böylece Türkiye'de yönetsel yargının temelleri atılıyordu. Danıştay'ın yargı görevi diğer görevleri gibi sınırlıydı ve tutuk adalet usulü uygulanıyordu. Danıştay'ın yargı kararları da sadrazamın onayı ve padişahın iradesiyle yürürlüğe giriyordu. 515. Meşrutiyet dönemi. 1876 Anayasası'yla yönetsel yargı sisteminden vazgeçilerek kişilerle hükümet arasındaki davalar dahi genel mahkemelere verilmiştir. Dipnot, Kanun-ı Esasi Madde 85 Türk Anayasaları Turhan Kitabevi 1993 sayfa 21. Böylece 1876 Anayasası'yla yönetsel yargı denemesine son verilmiştir. Bu dönemde yönetimin yargısal denetiminden söz etmek oldukça güçtür. 516. Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası'nın 51. maddesiyle idare davalarına bakmak ve idari uyuşmazlıkları çözmek üzere Şura-i Devlet yeni adıyla Danıştay kurulması öngörülmüş ve Danıştay 1927 yılında göreve başlamıştır. 1961 Anayasası hem yönetsel yargı sistemini hem de Danıştay'ı benimsemiştir. Anayasanın 140. maddesinde Danıştay'ın idari uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemekle görevli bulunduğu ve aynı zamanda kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare mahkemesi olduğu belirtilmiştir. 1961 Anayasası döneminde yönetsel yargı sistemimizin ileri bir düzeye ulaştığı söylenemez. İlk derece yönetsel yargı yerleri mahkeme niteliğine kavuşturulamamıştır. Bunların yeniden düzenlenmesi, yönetsel mahkeme durumuna getirilmesi, ancak Milli Güvenlik Konseyi döneminde 1982 yılı başlarında yapılan yeniden düzenleme ile olmuştur. Bu düzenleme 1982 Anayasası'nca da benimsenmiştir. Böylece bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri kurulmuştur. Sonradan yapılan değişiklikle yönetsel yargıda iki dereceli olmuştur. 6. Yargı denetiminin sınırları. 517. Yönetimin işlem ve eylemleri üzerindeki yargı denetimi, kural olarak hukuka uygunluk açısından yapılır. Yönetimin eylem ve işlemlerinin yerindeliği yargı yerlerince denetlenmez. Yerindelik denetimi yargısal denetimin dışında kalan diğer denetim yollarıyla yapılabilir. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası'nda yer alan idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır kuralı, yönetsel eylem ve işlemlerin yargı denetimi açısından kısıtlanmasını önleyici niteliktedir. 1961 Anayasası yürürlüğe girmeden önce Fransız Danıştayı gibi Türk Danıştayı'nın da yargı denetimini kısıtlayıcı uygulamaları olmuştur. Yargı denetimini kısıtlama yalnız yargı yerlerinden gelmemiş, yasama organı da çıkardığı yasalarla yargı denetimini sınırlamış, yönetimin bazı işlemlerini yargı denetimi dışında tutmuştur. Yargı yerlerinin getirdikleri kısıntıya, hükümet tasarrufları yasama organınca konan kısıntıya da yargı yolunu kapsayan yasalar örnek olarak gösterilir. Bunlardan birincisine yargı kısıntısı, ikincisine de yasama kısıntısı diyebiliriz. Dipnot, AŞ Gözü Büyük, İdarenin Kazayi Denetlenmesi, 1961 sayfa 33. Profesör Balta, yargı yerlerince konan kısıntıya prensip kısıntısı, yasama organınca konanlara da kanuni kısıntı adını vermiştir. Dipnot, T.B. Balta, İdari Hukuku Ders Notu sayfa 145. 518. Yargı kısıntısı. Dipnot, İgiritli Hükümet Tasarrufları 1958, AŞ Gözü Büyük İdarenin Kazayı Denetlenmesi 1961, sayfa 34, AŞ Gözü Büyük Yönetsel Yargı 1991, sayfa 24, SS Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966, cilt 1, sayfa 441. Yönetimin yargı yoluyla denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen kısıntıya kıta Avrupa'sında özellikle Fransa ve Türkiye'de hükümet tasarrufu, Anglo-Amerikan memleketlerinde ise devlet tasarrufu, Act of State, siyasi meseleler, political questions denilmektedir. Gerek 1961 gerekse 1982 Anayasası'nın getirdiği kurallar karşısında yargı kısıntısı başka bir deyişle hükümet tasarrufu yoluna gidilemez. Onların da belirttiği gibi yönetsel yargı yerlerinin yüksek politika alanına giren yönetsel işlemlere karşı açılan davaları ön koşullar yönünden reddetmeyerek davanın esasına geçmesi, işin esasını da yönetimin sahip olduğu takdir yetkisi içinde görmesi, dipnot, SS Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966 cilt 1 sayfa 475. Hem hukuk devleti anlayışına hem de anayasanın idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır kuralına uygun düşer. 519. Yasama kısıntısı. Bazı yönetsel işlemlere karşı yargı yolunu kapayan kurallar yasalarda yer almaktadır. Böyle kurallara ülkemizde olduğu gibi Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de rastlanmaktadır. Dipnot, AŞ Gözü Büyük İdarenin Kazayı Denetlenmesi 1961 sayfa 43. Esas itibariyle yargı yolunu kapayan kurallar hukuk devleti anlayışına aykırıdır. Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan bazı yasalarda ve 1982 Anayasası'nda yargı yolunu kapayan kurallar yer almaktadır. Örneğin anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemlere, Yüksek Askeri Şura kararlarına, hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaz. Anayasadan önce çıkarılmış olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, İdari Yargılama Usulü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, sıkı yönetim yasalarında da yargı yolunu kapayan kurallar yer almıştır. Bunlar yönetsel yargının görev alanını yasama yoluyla daraltmıştır. Bu kısıtlamalar hem hukuk devleti hem iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. 2. Yönetsel yargı kuruluşları. 1. Yönetsel yargı yerlerinin özellikleri ve sınıflandırılması. 520. Yönetsel yargı yerleri gerek yapıları gerek bu kuruluşlarda yargı görevini yerine getiren yargıçlar açısından adliye mahkemelerinden ve adli yargıda görev yapan yargıçlardan farklıdır. Bu farklılık görevlerinin niteliğinden doğmaktadır. Milli Güvenlik Konseyi döneminde 1982 yılında yönetsel yargı alanı yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılana kadar ülkemizdeki yönetsel yargı yerleri karma görevli kuruluşlar olarak örgütlenmişti. Bunların yargı görevlerinin yanında yönetsel görevleri de olmuştur. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin dışında kalan yönetsel yargı yerleri bir yargı kuruluşu olmaktan çok yargı görevleri de olan yönetsel kuruluşlar görünümündeydi. 1982 yılında yapılmış olan yeniden düzenleme ile ilk derece idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri kurulmuş, Danıştay genel görevli mahkeme olmaktan çıkarılarak özel görevli ilk derece mahkemesi olarak görev yapan ve ilk derece mahkemelerinin kararlarını temyiz yoluyla inceleyen bir yüksek mahkeme durumuna getirilmiştir. İlk derece mahkemelerinin bazı kararlarını itiraz yoluyla incelemek üzere de bölge idare mahkemeleri kurulmuştur. Danıştay yasasında 1990 yılında yapılan bir değişiklikle ilk derece mahkemesi olarak Danıştay idari dava daireleriyle vergi dava daireleri tarafından verilen kararları da Danıştay içinde temyiz edebilme yolu getirilmiştir. 3619 sayılı yasa. Böylece Askeri Yüksek İdare Mahkemesi dışında tüm yönetsel yargı yerleri iki dereceli yargı düzenine kavuşturulmuş, tek dereceli yargının sakıncaları giderilmeye çalışılmıştır. 521. Ülkemizde yönetsel yargı yerleri üçe ayrılabilir. A. Yüksek mahkemeler. Yönetsel yargı alanındaki iki yüksek mahkeme vardır. Bunlardan biri Danıştay, diğeri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'dir. Danıştay bir yandan genel görevli temyiz yeri, diğer yandan da özel görevli ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır. Danıştay temyiz yeri olarak, Danıştay dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlarla, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan temyiz istemlerini inceler, ilk derece mahkemesi olarak da Danıştay kanununda sayılan konularda açılan yönetsel davaları karara bağlar. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ise, asker kişilerin askeri yönetimle olan ilişkilerinden doğan yönetsel davalara bakan özel görevli bir yüksek mahkemedir. Bu yüksek mahkemenin kararlarına karşı Danıştay'a başvurma olanağı yoktur. B. İlk derece mahkemeleri. İlk derece yönetsel mahkemeler, bölge idare mahkemeleri içinde yer alan idare mahkemeleriyle vergi mahkemeleridir. Danıştay, sınırlı bir alanda ilk derece mahkemesi olarak da görev yapmaktadır. Bunlardan idare mahkemeleri genel görevli, vergi mahkemeleriyle ilk derece mahkemesi olarak da Danıştay özel görevli mahkemelerdir. İlk derece yönetsel yargı yerleri arasında Danıştay idari dava daireleriyle vergi dava dairelerine de yer vermek gerekir. Bunlar da özel görevli birer ilk derece mahkemeleridir. C. Özel yargı yeri. Sayıştay özel bir yönetsel yargı yeridir. Sayıştay, sayman hesaplarını yargılayan bir hesap mahkemesidir. Sayıştay bu yönüyle özel nitelikte bir yargı yeridir. Sayıştay'ın yargı kararlarına karşı yönetsel yargıya başvurma olanağı yoktur. Anayasa Mahkemesi, Sayıştay'ın bir yargı yeri olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 11.7.1991 gün ve E90/39, K91/21 sayılı kararı. Resmi Gazete 23.5.1992, 21.206. Özel yargı yerlerinden biri de Yüksek Seçim Kurulu'dur. Seçimlerle ilgili tüm itiraz, şikayet ve yolsuzlukları yargısal yöntemle karara bağlayan ve yüksek hakimlerden oluşan bu kurulun kararları kesindir. Bunlara karşı hiçbir yargı yerine başvurulamaz. Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nu da bir mahkeme olarak görmemektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 18.2.1992 gün ve E90/12, K92/7 sayılı kararı. Resmi Gazete 13.2.1992, 21.227. 2. Danıştay. Dipnot. Danıştay'ın yönetsel görevleri için bakınız sıra No. 133. 522. Danıştay'ın yargı görevleri. Danıştay'ın yargı ile ilgili görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay, 2575 sayılı yeni Danıştay kanununda gösterilen alanlarda açılan iptal ve tam yargı davalarını karara bağlar. Değişik madde 24. B. Temyiz yeri olarak Danıştay. Danıştay temyiz yeri olarak ilk derece idare ve vergi mahkemelerince nihai olarak verilmiş olan bölge idare mahkemelerine itiraz yoluyla gidilemeyen kararlarla ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ca nihai olarak verilmiş olan kararları inceler ve karara bağlar. Madde 25. C. Uyuşmazlık yeri olarak Danıştay. Danıştay uyuşmazlık yeri olarak yönetsel yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Madde 26. D. İçtihadı birleştirme kararları. Danıştay yönetsel yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacıyla içtihadı birleştirme kararları alır. Madde 39. 523. Danıştay'ın yönetsel yargı ile ilgili kuruluşları. Danıştay gerek yönetsel gerekse yargısal görevlerini kurul olarak yerine getirir. Danıştay'da ikisi yönetsel ve onu yargısal olmak üzere 12 daire vardır. Danıştay'ın yargı görevleri 10 dava dairesi, idari dava daireleri genel kurulu, vergi dava daireleri genel kurulu ve içtihadı birleştirme kurulu tarafından yerine getirilir. 524. Dava daireleri. Danıştay'da yönetsel davalara bakmak üzere kurulmuş olan 10 dairenin her birinde bir başkanla en az 4 üye bulunur. Dairelerin görüşme yeter sayısı 5'tir ve kararlarını çoğunlukla alır. Dava dairelerindeki üye eksikliği başka dava dairelerinden alınan üyelerle tamamlanır. 8-12-1994 gün ve 4055 sayılı yasayla Danıştay dava dairelerinin sayısı 10'a çıkarılmıştır. Dava dairelerinin görevleri Danıştay Kanunu'nda belirtilmiştir. Dava daireleri arasında iş yükü yönünden dengesizlik olması durumunda Başkanlar Kurulu'nun kararıyla bir dairenin görevi içine giren işlerden belirli konulara ilişkin olanlar diğer dava dairelerine verilebileceği gibi madde 37, zorunluluk doğması durumunda vergi dava dairelerinden biri idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinden biri vergi dava dairesi olarak görevlendirilebilir. Değişik madde 26. 525. İdari ve vergi dava daireleri kurulları. 521 sayılı Danıştay Kanunu'nda bir dava daireleri kurulu öngörülmüşken, 2575 sayılı yeni Danıştay Kanunu'yla biri İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, diğeri Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu olmak üzere iki kurul kurulmuştur. Madde 17. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İdari Dava Dairelerinin Başkanları ile üyelerinden, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi Dava Dairelerinin Başkan ve üyelerinden oluşur. Dava daireleri genel kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri başkanlık eder. Bu kurulların toplanma ve görüşme yeter sayısı 19 iken 2-6-2000 gün ve 4575 sayılı yasayla bu sayı 17 olarak belirlenmiştir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılmaz. Değişik madde 17-3. İdari ve vergi dava daireleri genel kurullarının 3 ana görevi vardır. A. İdare mahkemeleriyle vergi mahkemelerince verilen direnme kararlarını incelemek. Madde 38. B. Danıştay idari dava daireleriyle vergi dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen incelemek. Madde 38. C. Danıştay dava daireleri ilk derece mahkemesi olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamaktır. İYUK Madde 27-6. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, temyiz ya da itiraz yeri olarak görev yaparken bu kurullara, incelenen karara katılmış ya da karar almış olan daire başkan üyeleri katılamazlar. Madde 17-4. 526. İçtihadı Birleştirme Kurulu. İçtihadı Birleştirme Kurulu Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan Vekilleri ve Dava Daireleri Başkanları ile üyelerinden oluşur. Bu kurul Danıştay'ın yargı kararları arasındaki aykırılık ve uyuşmazlıkların giderilmesi ya da birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi durumlarında içtihadın birleştirilmesine ya da değiştirilmesine karar verir. Madde 39. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında belirtildiği gibi içtihadı birleştirme yeni bir kural koyma değildir. İçtihadı birleştirme kararları açıklayıcı bir işlem niteliğindedir. Yorum ve anlam birliğini sağlama amacını güder. Dipnot: Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 7 sayfa 341. Anayasa Mahkemesi'nin 12-6-1969 gün ve 68-38 K69-34 sayılı kararı. İçtihadı birleştirme kararı resmi gazetede yayımlanır. Danıştay'ı yönetsel yargı yerlerini ve yönetimi bağlar. Madde 40.